Ayrım 11.
O yıl da okuldan övgülü mühürlü kağıtlar getirdi. Bir sınıf daha atlayıp eve geldi. Sevincinden göğsünde gül tomurcukları açıldı. Göğsü önce kaşındı, sonra kızardı. Dirmit bir merakla banyoya girdi. Gözlerini açıp göğsüne verdi. Usulca parmaklarını göğsüne değdirdi. Parmaklarının altında göğsü hızla inip kalktı. Yüreği güp güp attı. Dirmit güp güp atan yüreğin üstüne elini koydu. Deli bir rüzgar gibi savruldu. Koşup kuşkuş otuna müjdeyi verdi. Kuşkuş otu Dirmit'i gülerek dinledi. Ona annesine gitmesini öğütledi. Dirmit utandığını, annesini görür görmez yüzünün kızardığını söyleyip kuşkuş otuna yakındı. Kuşkuş otu Dirmit'e türlü dil döküp cesaret verdi. Hiç düşünmeden birdenbire söylerse yüzünün kızarmayacağına yemin etti. Dirmit o gün annesine söyleyeceğine dair kuşkuş otuna söz verdi. Kuşkuş otunun ince yapraklarını okşayıp koşa koşa eve geldi. Birden Atiye'nin kulağına eğildi, soluğunu tutup annesine göğsündeki kızarıklığı haber verdi. Atiye, "Bakayım kız," diye elini Dirmit'in göğsüne uzattı. Dirmit bir kolunu göğsünün üstüne kapattı, kaçıp banyoya saklandı. Atiye, "Anneler bakar kız," diye gülerek Dirmit'i banyodan çıkardı. "Başka şeyler de olacak, geberesice dur da anlatayım," diyerek önüne oturdu. Ona yakında genç kız olacağını duyurdu. Artık kışları herkesin içinde leğende yıkanamayacağını, sokakta oyun oynamayacağını, erkek kardeşleriyle koyun koyuna yatamayacağını, hatta onlarla tek başına evde kalamayacağını Dirmit'e bildirdi. Onu evin içinde Nuber'le bir girip çıkması için tembihledi. Dirmit annesinin söylediklerini ağzı bir karış açık hayretle dinledi. "Niye kız?" diye korkuyla inledi. Atiye genç kızların soru sormasının ayıp olduğunu söyledi. Ne dediyse aynen yapması için kızını tembihledi. Ondan donunda kırmızı bir leke görür görmez hemen koşup kendisine haber vermesini istedi. Kızına bu işaretin haberini alır almaz kendisine sıkı bir tokat atacağını, bunun adet olduğunu söyledi. Uzun uzun annelerine gelip kırmızı işaretlerini haber vermeyen kızların kötü yola nasıl düştüklerini anlattı. Annelerin tokat atmasının şart olduğunu, bu tokatın kızları kötü yola düşmekten koruduğunu haber edip sakın saklama dedi. Dirmit yeniden sıkı sıkı tembihledi. Korkmaması için öğüt verdi. Ama Dirmit annesini dinledikçe korkudan bayılacak hale geldi. Tir tir titremeye başladı. O titrerken Atiye bu defa nasihata başladı. Genç kızların fazla konuşmasının iyi sayılmadığını, bacaklarını uzatıp oturmalarının ayıp olduğunu saydı döktü. O sayıp döktükçe Dirmit'i bir ateş bastı. Önce her yanı kızardı, sonra eli ayağı buz kesti, beti benzi uçtu. Ardından bir seyrime, bir solumayla sarardı, soldu, kül gibi oldu. O günden sonra Dirmit'i bir düşüncedir aldı. Atiye'nin tembihlerinden sonra soru soramaz, erkek kardeşlerinin babasının yanına sokulamaz oldu. Sesi soluğu içine çekildi. O susup bir köşeye sindikçe Atiye kızını gözleriyle yedi bitirdi. Gelip gelip başına dikildi. Kulağına eğilip yanına sokuldu. Dirmit'e kırmızı işaretten haber olup olmadığını sordu. Dirmit utana utana omuz silkti, başını önüne eğdi. O başını önüne eğdikçe Atiye ellerini dizlerine vurdu. Kızına bu işaret gelmezse erkek olunacağını duyurdu. Dirmit'in korkudan yüreği ağzına geldi. O günden sonra yemeden içmeden kesildi. İçine bir şüphedir girdi. Bir yandan ellerini koltuğunun altına alıp kollarıyla göğüslerini sakladı. Bir yandan ya erkek olursam diye durmadan ağladı. İki de bir banyoya kapanmaya başladı. Banyoda bir yüzüne baktıysa bir sağını solunu inceledi. Orasını burasını elledi. Elledikçe meraklandı. Kollarına, bacaklarına, yüzüne bir şey olup olmadığına baktı. Atiye ikide bir kızının banyoya kapanmasından huylandı. Anahtar deliğinden kızının ne yaptığını gözetlemeye başladı. Sonunda dayanamayıp Dirmit'i karşısına aldı. Önce ağzını aradı, sonra üstünü çıkarttırdı. Zorla sağını solunu yokladı. Kimselere bir şey demeden kızını alıp gitti. Uzak bir evde Dirmit'e kurşun döktürdü. Sonra elinden tutup camilere götürdü. Kimi camide Dirmit'e çeşme açtırdı, kimi camide abdest aldırdı. Gerisin geri eve getirdi. Dirmit'e 7 gün üst üste buldu buluşturdu, gece yarısı manda sütü içirdi. Bir umutla Dirmit'in gelip kırmızı işareti haber vermesini bekledi. Kızın arkası sıra evin içinde elinde tesbih günlerce dolandı. O dolandıkça Dirmit bunaldı. Atiye'yi it gibi kapmaya, annesinin yüzüne kapıları çarpmaya başladı. Atiye o kapıları çarptıkça, kendisinden köşe bucak kaçtıkça kızın üstüne üstüne vardı. Önüne durdu. "Erkek olmak mı istiyorsun, geberesice?" diye öfkeyle sordu. Dirmit'in zorla yakasına yapıştı. Ona ağır ağır taşlar, yataklar kaldırttı. Bir kazan su kaynattı, suyun içine bir kalıp kırmızı taş boya attı. Kızını kırmızı kaynar sularla yıkadı. Yıkadıktan sonra yünlere sardı. Sonunda muradına erdi. Dirmit bir gece bacakları titreye titreye Atiye'nin yanına geldi. Kulağına eğildi, müjdeyi verdi. Verir vermez yüzüne şak diye bir tokat yedi. O tokattan sonra Dirmit bir daha kendine gelemedi. Günlerce kuş gibi çırpındı. Yataklarda bir o yana bir bu yana çırpındı. Okumak, üflemek, tesbih çekmek, başında gözyaşı dökmek kâr etmedi. Huvat gidip doktor getirdi. Doktor Dirmit'e kutu kutu hap verdi. İki takım iğne yazdı. Atiye bu defa kızına kocaman kırmızı iğneler vurdu. Kırmızı mercimek gibi haplar içirdi. Dirmit kendine geldi. Ayıktı, ayağa kalktı. İyi huylarını yatağa döktü. Hastalıktan sonra kötü huylar kaptı. Eline Zekiye'nin, Nuber'in topuklu ayakkabılarını alıp alıp banyoya girmeye başladı. Derken banyodan çıkamaz oldu. Bir Nuber'in naylon çoraplarını karnına koydu. Bir Zekiye'nin askılı geceliğini alıp ortadan kayboldu. Annem bana onca korkuyu niye verdi demedi. Atiye'nin gitme dediği yere gitti. Atiye'nin konuşma dediğiyle konuştu. Evin içinde evden ayrı, dışarıda elden ayrı, laf dinlemez, nasihat almaz bir kız olup çıktı. Atiye bir söylediyse kızından bin laf duydu. Ağzını açamaz oldu. Kızındaki değişmeyi hastalanmasına yordu. Aklında bir şey kaldı zar diye diye dizlerine vurdu. O dertli dertli dizlerini döverken Dirmit ucundan tüller, yapma kirazlar sarkan hasır şapkalı, etekleri dizinin iki karış üstünde Aysun diye bir kızla arkadaş oldu. Aysun'u annesinden ileri tuttu, evi barkı unuttu. Atiye ne ettiyse kızını Aysun'dan ayıramadı. Dirmit'e her eve gelişinde Aysun da yağ attı. Her ip olup uzamasının, gidip gidip Aysun'u bulmasının ardından Aysun intizarları etti. O intizar ettikçe Dirmit eteklerini kesip Aysun'un etekleri gibi dizinin iki karış üstüne çıkardı. Aysun gibi ağzına kocaman bir sakız aldı. Aysun'la bir oldu, yoldan geçen oğlanların ardından ıslık çaldı. Aysun parka oğlanlara kendini göstermeye gidiyor, ben niye gidiyorum demedi. Aysun'un yanına düşüp gitti. Aysun ne ettiyse o da aynısından etti. Atiye Dirmit'in önünü alamayınca bu defa iyiliğe bozdu. İntizarı dayağı bırakıp güzel güzel kızının kulağına nasihat okudu. Oğlanlarla konuşmaya kalkan, annelerini dinlemeyip oğlanların çağırdığı yere giden kızların başına gelenlerden laf açtı. Oğlanların kızlara baygınlık veren şurupları nasıl içirdiklerini anlattı. Oğlanlarla öpüşen kızların başına ömür boyu bir ağrı saplandığını, dişlerinin döküldüğünü, etlerinin kuruyup pul pul kalktığını söyleyip kızına korku verdi. Dirmit'i oğlanların çağırdığı yere gitmemesi için tembihledi. Ama Dirmit Aysun'dan oğlanlarla öpüşen kızların dişlerinin dökülmediğini, etlerinin kuruyup pul pul kalkmadığını öğrendi. Atiye'nin yalanını yüzüne vurdu. O günden sonra annesinin dediklerini beğenmez oldu. Dirmit'in arsız bir kuş olup sokakta Aysun'la bir kanat çırptığı sıralarda Huvat, hiçbir çocuğunun yaşlılığında kendisine bakmayacağını söyleyerek Allah'ın şefkatli kollarında kendisine sıcak, yumuşak bir yatak yapmanın çabasına düştü. Kara sakallı hocanın çağırdığı her yere gitmenin sevap getireceğini düşünüp onun katıldığı toplu namazlara gitmeye başladı. Yağmur çamur demedi, kendisini Allah yoluna çeviren kara sakallı hocanın arkası sıra cami cami gezindi. Dinlediklerini gelip evde anlattı. Atiye'nin yeter bıktırdın çocukları diye söylenmesini onun kafir olduğuna yordu. Babalık görevini aksatmadan yerine getirdi. Sizin günahlarınızı bana yüklerler sonra deyip ne duyduysa ne dinlediyse bir bir saydı döktü. Baba olmasından dolayı Allah'ın sırtına yüklediği yükü üstünden indirip çocuklarının sırtına bindirdi, kuş gibi hafifledi. Derken yine bir sabah erkenden abdest alıp kara uzun sakallı hocanın arkasına takıldı. Uzak bir yerde kocaman bir camide namaz kıldı. Namazın ardından upuzun bir vaaz dinledi. Hoca vaazını Allah'ını seven herkesin arkasından deniz kenarındaki çift minareli caminin önüne gelmesini dileyerek bitirdi. Huvat kalkıp kalabalığın arasına katıldı. Allah'ını seven herkesin gideceği yere vardı. Orada sakalı belinde genç yaşlı bir dolu doğru yolu bulmuş insan görünce kendini tutamadı, ağladı. Burnunu çeke çeke dolup taşan gözlerini sildi. O sıra biri gelip eline yeşil kağıtlar verdi, bir başkası yakasına ufak bir kağıt iğneledi. Huvat okuyup üfleyip eline verdikleri kağıtları cebine koydu. Kalabalığın arasında kara uzun sakallı hocayı aramaya başladı. Onu ararken akçıllı kelbahıyı buldu. Kelbahının koltuğuna girdi. O sıra kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Uğultu Allah Allah diye toplu bir çığlığa dönüşüp göğe çekildi. Kalabalık caminin önünden yokuş yukarı tırmanmaya başladı. Huvat kelbahının kolunu sıkıca kavradı. Herkes ne bağırıyorsa aynısından bağıra bağıra kalabalıkla beraber yokuşun başına vardı. O demeye kalmadan kalabalık bir başka kalabalığın arasına daldı. Sakalı beline değen nur yüzlü hocalar ağızlarından köpükler saça saça gençlerle bir kavgaya tutuştu. Hocalar hocalıktan çıktı, yedi başlı ejderha kesildi. Eline sakalı kadar bir sopa geçiren kara şalvarlı hocalar bir ağızdan ''Ölüm, ölüm'' diye bağırmaya başladılar. Huvat ne yana kaçacağını, kime bakacağını şaşırdı. Kalabalığın içinde kargaşada Kelbaha'yı yitirdi. ''Ölür mölürüm'' de deyip üst üste selavat getirdi. Şapkasını eline alıp zorla kalabalığın arasından kendini sıyırdı. Her yanı camlı koca bir binanın önüne çıktı. Şaşkın şaşkın ne yana gideceğine bakınırken kara uzun sakallı hocayı her yanı camlı koca binanın arkasına kaçarken gördü. Hocanın arkası sıra o da seyirtti. Binanın arkasında ''Vurun, öldürün'' diye bağırışan sakallı, şalvarlı hocaların topluca yere çömelip oturduğunu gördü. Korkusundan gerisin geri döndü. Tırmandığı yokuşa doğru hızlı hızlı yürüdü. Kalabalıktan çıktıktan sonra derin derin nefes aldı, şapkasını başına koydu. Koyar koymaz arkasından bir çağrışma duydu. Başını geriye çevirmesiyle bir sürü gencin üstüne doğru geldiğini görmesi, kendisini yerde bulması bir oldu. Huvat'ı sürüyüp taş bir binaya götürdüler. Dar koridorlardan geçirip koca bir salona soktular. Yüzü yaralı bir genç gelip Huvat'ın yüzüne tükürdü. Başka biri üstünü yokladı, okuyup üfleyip cebine koyduğu yeşil kağıtları yüzüne çarptı. Bir başkası Huvat'ın başına yerleştirmeye çalıştığı fötr şapkasını alıp yere attı. Huvat şapkasını almak için bir hışımla yere eğildi. Genç ayağını şapkanın üstüne basıp Huvat'ı geri itekledi. Bir başka genç gelip önüne dikildi. Bir dolu şey sordu. Huvat'ın cevaplarını inanmaz inanmaz dinledi. Dinledikten sonra ''Amca senin okuyan çocuğun var mı?'' dedi. Huvat ''Var, o da sizin gibi piç olmazsa'' diye tutup ters bir cevap verdi. Durduk yerde yüzüne sıkı bir tokat yedi. Tokatı yer yemez korkusu uçup gitti. Bir hışımla yüzüne tokat atan gencin üstüne atıldı. Huvat'ı tutup duvara dayadılar. Aralarında usul usul bir şeyler konuştular. Ne konuştularsa Huvat'ı seyit yaşlarında bir gencin yanına kattılar. Genç Huvat'ın koluna girip onu dar koridorlardan geçirdi. Bir daha hocaların peşine düşüp cebine yeşil kağıtlardan sokup yokuş yukarı tırmanmaması için tembihledi. ''Hadi şimdi evine git amca'' dedi. Huvat o gün gece yarısına doğru bir ter bir titremeyle eve çıktı geldi. Soluğunu boşaltıp kapının arkasındaki divana çöktü. Neden sonra kendine geldi? ''Babanız ölecekti ya, hadi Allah yüzünüze baktı.'' dedi. Nubar kuş Huvat'a bir bardak su getirdi. Seyit eline havlu alıp Huvat'ın terini sildi. Atiye, ''Ne olduğunu doğru dürüst anlatsana lan.'' diye başına dikildi. Huvat soluya soluya başına gelenleri anlattı. Daha o lafını bitirmeden Seyit, ''Koskocaman adamsın, gittiğin yola bak.'' diye babasına terslendi. Atiye, kara sakallı hocaya bir tesbih döndüre döndüre intizar etti. Ağzına yüzüne sakalının tellerine verdi veriştirdi. O veriştirirken Huvat şapkasının derdine düştü. Şapkasını daha bir kez giydiğinden, hevesini alamadan alıp başından attıklarından, üstüne ayaklarını bastıklarından yakınmaya başladı. Yakındıkça yandı. İçi yepyeni şapkasına yandıkça hırslandı. Ben de gidip şapkamı o piçlerden almazsam diye tutturdu. Seyit, git seni öldürsünler de biz de kurtulalım sen de deyip söylendi. Huvat kendisini öldürmeye kalkışını tuttuğu gibi duvara çalacağını, kendisini sürüyüp kapadıkları okulun izolasyonunu yaptırdığını, o okulun içini avcunun içi gibi bildiğini söyleyerek şapkasını eliyle koymuş gibi bulacağına yemin içti. Seyit, gitmeye ne kalkma ben sana yeni şapka alırım dedi. Ama Huvat'ın içinin yangınını söndüremedi. Huvat, yeni şapka istemem diye diretti. Giden canın olsaydı ne olacaktı lan diye söylenen karısına terslendi. Atiye, Huvat'ın evin içinde bir şapka kavgası koparmasından korktu. Seyit'e bırak yakasını aklı başında değil diye işaret etti. Huvat'ın yatağını çabucak getirip sardı. Kocasını sensin deyip yatırdı. Huvat az sonra soluğunu içine çekip yavaş yavaş bırakarak uykuya daldı. Uykusunda şapkasının kafasından uçup rüzgarın önü sıra savrulup gittiğini gördü. İçi yanarak şapkasının peşine düştü. Şapka bir yere çakılıp bir havalanarak gitti gitti çığlıkların yükseldi, sopaların insanların sırtına, ellerine, yüzlerine indiği kocaman bir kalabalığın ortasına düştü. Huvat şapkasının ardından kalabalığa girdi, şapkam şapkam diye kalabalığı yardı. Şapkası insanların tepesine kona kona uçup gitti. Huvat içinde bir sıkıntıyla uyandı. Elleriyle yatağı, yanını belini yokladı, derin derin soludu. Yeniden gözlerini yumdu, aynı rüyayı bir daha gördü. Uyanıp yatağın içinde bir o yana bir bu yana döndü. Uyanırken de aynı rüyayı gördü. Şapkası günlerce gözünün önünden gitmedi. Bir yandan da hocaların hem kendilerini çağırıp hem kaçmalarını, her yana camlı binanın ardına saklanmalarını kendine yediremedi. Kara sakallı hocayla selamı sabahı kesti, camiye gitmez oldu. O günden sonra Huvat'ın içinde yavaş yavaş her şeye, herkese karşı bir şüphe belirmeye başladı. Büyük umutlarla bağlandığı yeşil kitaplarını bir yana kaldırdı, sonra yeniden eline aldı ama eskisi gibi nameli nameli keyifli okuyamadı. Bir sıkıntıya düştü. Uzun uzun bocaladı. Sonra yeşil kitaplarını tekrar elinden bıraktı. Pencerenin önüne geçip oturdu, kara kara düşünmeye başladı. Düşüne düşüne Huvat'a bir hal oldu. Her şeyin altında bir şey aramaya, evin içinde olanı biteni hep kötüye yormaya başladı. Huvat'ın bu durumunun geçici olduğunu sanan Atiye, bir süre sonra yanıldığını anladı. Durduk yerde Huvat, Atiye'ye birden karardı. Her önüne gelene onun kendisine bir kötülük etmesinden şüphelendiğini söylemeye başladı. Atiye, Seyit'i çekip babasını doktora göstermesini, sağına soluna kafasını iyice bir baktırmasını istedi. Seyit, babasının doktora görünmesi gerektiğini inandırmak için epeyce uğraştıktan sonra onu alıp götürmeyi başardı. Doktor, Huvat'ı evire çevire baktıktan sonra ona bir takım iğne, bir kutu da hap yazdı. Huvat, iğnesini Atiye'nin vurmasına karşı çıktı. Başka iğneci getirin diye tutturdu. Seyit gidip babasına başka iğneci buldu. İğnesini vurdurdu. Ama Huvat'a iğneler iyi gelmedi. İğnelerden sonra bir gözüne perde indiğini, kafasının içinde alev savrulduğunu söyleyerek bu defa da Seyit'e düşman kesildi. Atiye her eve gelene oğlunun kendine iğne yaptırıp öldürmek istediğini anlatan kocasının aklını kaçırdığını sandı. Delirip ortalığa düşeceğini, kocasının dünya değiştirmesinin daha hayırlı bir iş olacağını düşünmekten kendini alamadı. Azrail'e Huvat'ın ruhunu gasp etmesi için yalvarmaya başladı. O yalvarırken Huvat'ın şüpheciliği ilerledi. Dirmit'in okulda çeteye girmiş olabileceğini düşünmeye, düşüncesini kendini yoklamaya gelen Akçalıları açmaya başladı. Atiye kızını durduk yerde inanılmaz bir hayal gücüyle çeteye sokan kocasını güçlükle bu düşüncesinden vazgeçirdi. Ama bu defa Huvat, Atiye'nin fal baktığı günlerden beri kardeşten ileri tuttuğu, annesi saraydan çıkma Zerefşan Hanım'ın kendisi için bu eve gelip gittiğini, iki defa kendisine göz kırpıp işaret ettiğini söylemeye başladı. Atiye, Zerefşan Hanım'ın içinde kötülük olmayan, zavallı bir kadın olduğunu, can sıkıntısından evlerine gelip gittiğini söylediyse de Huvat'ı inandıramadı. Huvat kalkıp Zerefşan Hanım'ın kapısını çaldı. Onu birlikte şöyle bir gezmeye, çay içmeye çağırdı. Zerefşan Hanım kenarları oyalı, rengi uçmuş ipek mendilini gözlerine bastırıp ağlayarak Atiye'ye geldi. Huvat'ı ben onu abi bilirdim deyip şikayet etti. Atiye kocasının son ettiğini öfkeyle çocuklarına duyurdu. Huvat çocukların anlamlı gülmelerini, ikide bir Zerefşan Hanım'ı nereye götürecektin baba diye laf dokundurmalarını içerledi. Evdeki herkese küstü. Kendisini çocuklarına şikayet ettiği için Atiye'ye iyice karardı. Atiye, Huvat'ın düştüğü durumu fırsat bilip iki geceye bir yatıp kalkmak için diretmesinin önünü almak için senin artık böyle işlerden elini ayağını çekmen lazım diye kocasına akıl verdi. Huvat Atiye'yi dinlemedi. Yerden bir kilo ağırlığında taşı kaldırabilecek gücü bulunduğu sürece erkeğin yatıp kalkmasının Allah emri olduğunda diretti. Ama Atiye'ye kararlığından ona dokunmamaya yemin etti. Yine de kocalık görevini yerine getirmesine engel olan karısını emrine karşı çıktığı ve kendisini de zorla günah soktuğu için Ulu Tanrı'ya şikayet etti. Tanrı'ya bu işin günahını Atiye'nin boynuna yıkması için yalvardı. Ayrıca Atiye'yi Tanrı huzurunda günahı üstüne alması için zorladı. Atiye sonunda dayanamadı. Beni rahat bırak, ben günaha razıyım deyip kocasını yatıştırdı. O günden sonra da onun yediğinin içtiğinin ziyan, okuyup üflediğinin kâr olduğunu düşünmeye başladı. Eline yeniden yeşil kitaplarını alması için Huvat'ı kandırmanın yollarını aradı. Bir yalvardı ise bir kitapları götürüp Huvat'ın kucağına bıraktı. Sonunda kocasının peşinde dolanmaktan yoruldu, hasta düştü. İki gün ölümden, öte dünyadan söz açmadan yataklarda döndü. Çocuklarının başına toplanmasını, Huvat'ın yeşil kitaplarını eline alıp başucunda okuyup üflemesini bekledi. Ama kimse yerinden kıpırdayıp yanına gelmedi. Elini tutan, terini silen, bir dileğin var mı diyen olmadı. Huvat her hastalandığında bir yolunu bulup Azrail'i alt eden karısının yine bir yolunu bulup ayağa kalkacağını, hatta onun günün birinde öleceğinin bile şüpheli bir durum olduğunu düşündüğünden onun gözlerini tavana dikip inlemesine kulak tıkadı. Atiye'nin kendisinin çenesini bağlayıp mezara sokmadan imkanı yok ölmeyeceğine dair yemin edip çocuklarının yüreğine su serpti. Atiye ölümün eşiğinde kendisiyle zıtlaşan kocasını Allah'a havale edip ikinci günün akşamı evdeki herkesi çaresiz ağzıyla çağırıp başına topladı. ''Ben bu dertten kurtulmam, hiç umudum yoktur.'' dedi. Son bir kez çocuklarının, gelininin yüzüne baktı. Elleriyle işaret edip tek tek yanına gelip oturmalarını, boynuna sarılmalarını istedi. Nefesini ölümün tuttuğunu söyleyerek elleriyle ağzını kapayıp başını çocuklarının, gelininin göğsüne gömdü. Torunu Seyit'in çok küçük olduğunu, nefesinin yine de ona iyi gelmeyeceğini söyleyip ona uzaktan dokunmakla yetindi. Huvat'ı ise eliyle işaret edip yanından uzaklaştırdı. Huvat karısının kendisini yanından kovmasına içerledi, kötü kötü söylendi. O söylenirken Atiye son isteğinin kocasının odadan çıkartılması olduğunu açıkladı. Huvat koluna girip kendisini kapıya doğru çeken oğlunun kolunu tutup itti. Atiye'ye bir dolu tehdit savurduktan sonra kendini dışarı attı. O dışarı çıkınca Atiye Azrail'i çağırdı. Azrail gelip Atiye'nin göğsünde çöktü. Atiye, "Al canımı ya Azrail," diye bağırdı. Gözlerini yumdu. Ağzını açıp derin derin soludu. Üst üste bir şeyler mırıldandı. "Al canımı," diye arada bağırdı. Sonra gözlerini araladı. "Ruhumu teslim edemiyorum," dedi. Çocuklarını üzmemek için Tanrı huzuruna çıkartıldığı an Huvat'la ilgili öğrendiği şeyleri Tanrı'ya söz verdiği halde açıklamadığını, bu yüzden gazaba uğradığını, sözünü tutmazsa ömrünün uzayacağını ama hep can çekişeceğini çocuklarına duyurdu. Kocasını yanına çağırdı. Huvat çocuklarını epeyce dil döktürdükten sonra yüzünü asıp Atiye'nin yanına oturdu. Atiye kocasına geri kalan ömrünü okuyup üfleyerek geçirirse, kimsenin işine karışmayıp kendini yeşil kitapları yeniden verirse Tanrı'nın onu bağışlayacağını, aksi halde yeşil kitaplarını bir gaflete düşüp rafa kaldırdığı için cehennem ateşine atacağını duyurdu. Ayrıca ruhunu huzur içinde teslim edebilmek için hakkını helal etmesini istedi. Huvat, "Helal olsun kız," diye inledi. Gidip yeşil kitaplarını aldı, Atiye'nin başına oturdu. Ölüm döşeğinde kendisini düşünen karısına ruhunu huzur içinde teslim etmesi için dua okudu. Ama Atiye, Azrail'in içindekileri dışına vurmadığı için kendisiyle kavga ettiğini söyleyerek yakası köklü bir manto isteyip alamadığını, öldükten sonra böyle bir mantonun alınıp tabutun üstüne atılmasını istedi. Çocuklarından vasiyetini tutacaklarına dair söz aldı. Mahmut'la Dirmit'in dışarı çıkartılmasını, kendisini ölürken görünce korkabileceklerini söyledi. Onlar dışarı çıkınca Nuber'i yanına çağırıp eli yüzü temiz, çocuksuz dul bir adam bulursa yaşına bakmayıp evlenmesini, yuvasını kurup bir kenara çekilmesini tembihledi. Nuber başını sallayıp ağlayarak geri çekildi. Huvat okumayı hızlandırdı. Seyit elini yüzüne alıp gözlerini annesinin inip kalkan göğsüne verdi. Atiye, "Arkamdan ağlamayın," dedi. Gözlerini yumdu. Gerisini geri açtı, Dirmit'i yanına çağırdı. Seyit Dirmit'i elinden tutup içeri getirdi. Dirmit boynunu büküp annesinin başucuna oturdu. Atiye Dirmit'in yüzüne bakıp derin derin soludu. Birden yakasına yapışıp "Aysun, Aysun," diye inledi. İnledikten sonra Dirmit'in yakasını bıraktı. Ellerini ellerinin arasına aldı. Öylece kaldı. Sonra hırıltılı yavaş bir sesle Tanrı huzuruna çıktığında meleklere kızının sonunun ne olacağını sorduğunu, sorar sormaz yüzüne bir ay doğduğunu, Aysun'un çırılçıplak gelip ayın önüne durduğunu, yüzüne kara gölgeler vurduğunu, Aysun'un sonunun iyi gelmeyeceğini kızına bildirdi. Ondan bir daha Aysun'la konuşmamasını istedi. İstedikten sonra inledi. Gözlerini yumdu, uyudu. Sabaha karşı bir terle uyandı. "Neredeyim ben?" diye bağırdı. Bağıra bağıra kendine geldi. Çocukların arasında yatağının içinde olmasına sevindi. "Ölmedim mi?" dedi. Atiye'nin yine ölmediği gecenin sabahında Halit askerden geldi. Geldiği gün neredeyse annesinin cenazesine yetişeceğini öğrenince Atiye'nin boynuna sarıldı. Çocuk gibi ağladı. Sonra bavulundan kalın bir defter çıkardı. Evdeki herkese askerlik hatıralarını okudu. Asker ocağında şiir yazmayı öğrendiğini, Battal Gazi romanlarını su gibi içtiğini, bir oğlu daha olursa adını Kürşat koyacağını açıkladı. Sonra baş sayfalarına annesinin, babasının, kardeşlerinin, oğlunun, karısının resmini yapıştırdığı kalın hatıra defterini evin içinde dolandırdı. Atiye, resminin altında yazan "Kaderde, tasada ve kıvançta benimle birlik olan annem" yazısını okuyunca kendini tutamayıp ağladı. Huvat, önce gençliğinden kalma tek resmini oğlunun alıp gitmesine, resmini yıldız biçiminde kesip defterine yapıştırmasına sinirlendi. Ama sinirini dışa vurmadı. "Oku bakalım lan, benim için ne yazmışsın?" dedi. Halit okuyunca utandı, başını önüne eğdi, bıyığının altından güldü. Defter Seyit'e, Seyit'ten Mahmut'a geçti.